Ayrım 26.
Sadece ve sadece bu yeryüzü yaşamları boyunca kocasını rahat ettiren ve onun kendisinden koyun gibi yararlanmasına olanak veren ve onu cennetlerdeki asıl ve öz eşlerine, yani hurilere hazırlama işini gören bir kimsedir. Bundan dolayıdır ki koca, koyun cinsi hayvanlardan yukarı bir değere layık görmediği karısı için ölümünden sonra 3 günden fazla yas tutma külfetinden dahi azade kılınmıştır. Oysaki kendisi öldüğü zaman, karısının 4 ay 10 gün yas tutması, gözüne sürme çekmemesi, boyanmış kumaştan elbise giymemesi ve 1 yıl boyunca evden çıkmaması gerektiği emredilmiştir. Bütün bu hususları biraz ileride özetleyeceğiz ve bu özetleme bize şeriat yazarlarının İslam'da evlilik kuruluşu, karı ve kocanın karşılıklı sevgi ve saygı duyguları üzerine bina olunmuştur şeklindeki iddialarının ne kerte yalana dayalı olduğunu bir kez daha kanıtlamış olacaktır. A. Muhammed'e göre Tanrı kadın ve erkeği birbirine düşman olarak ve bir süre beraber yaşamak üzere yeryüzüne indirmiştir. Fakat asıl düşman kadındır. Daha önceki bölümlerde Muhammed'in kadını fitne ve kötülük kaynağı yapmak üzere Adem ve Havva olayını ne şekilde ele aldığını belirtmiştik. Hatırlanacağı gibi Kur'an'a yerleştirdiği hükümlerle Tanrı'nın Adem'i yarattıktan sonra Havva'yı ondan var ettiğini ve sonra Adem'e hitaben "Ey Adem, eşin ve sen cennette kal, orada olandan istediğiniz yerde bol bol yiyin, yalnız şu ağaca yaklaşmayın." K2 Bakara Suresi ayet 35 diyerek onları belli bir yasağa uymak kaydıyla cennete yerleştirdiğini, fakat bu yasağı dinlemedikleri için cennetten attığını söylemiştir. Bu konuda yerleştirdiği diğer hükümlerden anlamaktayız ki, Adem ve Havva cennetten çıkarıldıktan sonra yeryüzüne gönderilmişlerdir. Fakat her ne hikmetse birbirlerine düşman edilerek sadece bir süre beraber yaşamak üzere gönderilmişlerdir. Nitekim Bakara suresinin 36. ve Araf suresinin 24. ayetlerinde yek diğerine tekrar eden şu sözler yer almıştır. Birbirinize düşman olarak inin. Siz yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz. K2 36 7 24. Eğer şeytana kanıp yasak ağaçtan meyve yemekle suç işledilerse, böylesine ortak bir suç yüzünden birbirlerine düşman olmaları gerekmezdi. Fakat tabii Muhammed kadını suçlu göstermekle erkeğin çıkarlarına hizmet etmiş olacağını bildiği içindir ki, Adem'i Tanrı tarafından affedilmiş durumda kılmış ve Kur'an'a, "Adem Rabbinden emirler aldı, onları yerine getirdi. Rabbi de bunun üzerine tevbesini kabul etti. Şüphesiz o tevbeleri daima kabul edendir." K2 Bakara Suresi ayet 37 şeklinde ayet koymuştur. Neden Tanrı sadece Adem'e emirler vermiş ve onun tevbesini kabul etmiştir de aynı işi Havva lehine yapmamıştır? Ve yine neden dolayı Adem ile birlikte tevbe ettiği anlaşılan Havva'nın suçunu bağışlamamıştır? Çünkü Araf Suresinin 23. ayetinde her ikisi, "Rabbimiz kendimize yazık ettik, bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz kaybedenlerden oluruz" diye yazılıdır. Bu sorulara mantıklı bir yanıt bulmak mümkün değildir. Fakat Muhammed'in inanç haline getirdiği şey şudur ki, Tanrı Havva'yı ezeli ve ebedi suçlu olarak ilan etmiştir. Ebu Hüreyre'nin rivayetine göre şöyle demiştir: "Havva anamız olmasaydı kadın cinsi zevcine hıyanet edip aldatmazdı. Bununla da kalmamış, fakat kadını erkeğin düşmanı yapabilmek için bir yandan, birbirinize düşman olarak inin, K2 Bakara Suresi ayet 36 dedikten sonra, "Benden sonra erkekler için kadınlardan zararlı bir fitne bırakmadım" diye eklemiştir. Söylemeye gerek yoktur ki, bu tümcede yer alan "düşman olarak inin" sözlerinde asıl düşman kadındır. Çünkü Tanrı Adem'i affettiği halde Havva'yı affetmemiş ve onu fitne, kötülük kaynağı olarak erkek nesli için büyük tehlike ilan etmiştir. Bundan çıkan sonuç şu olmaktadır ki, yeryüzü evlilikleri birbirine düşman iki insanın geçici olarak oluşturdukları bir birliktir. Ve bu birlik içerisinde kadının yeri içler acısı bir niteliktedir. Çünkü bir kere kadın her zaman için kocasına ihanet ve kötülük yapabilecek bir durumda gösterilmiştir. Öte yandan kocasının gerçek anlamda eşi değildir. Geçici bir süre bu işi görmek üzere görevlendirilmiştir. Kocasının gerçek karıları, biraz ileride göreceğimiz gibi, Cennette onu hasretle bekleyen güzel bakire hurilerdir. Kadının görevi bu geçici süre içerisinde kocasını bu hurilere kavuşturmaya çalışmaktır. Bu nedenle yeryüzü yaşamı boyunca nikah kadın bakımından kölelik olmak üzere tanımlanmıştır. B. Nikah kadınlar için bir nevi köleliktir. Karılarınız sizin elinizde özgürlüklerini yitirmişlerdir. Muhammed'in evlilik kuruluşu konusunda yerleştirdiği Kur'an ve hadis hükümlerini sergilerken Gazali, İhya-ı Ulumi'd-Din adlı yapıtında aynen şöyle der. Nikah kadınlar bakımından bir nevi kölelik ve esarettir. Kadın tamamen efendisinin emrindedir. Birazdan belirteceğimiz gibi bu sözler esas itibariyle Muhammed'in ağzından çıkmadır ve karılarınız sizin elinizde özgürlüklerini yitirmişlerdir tümcesiyle bağlantılıdır. Çünkü bir kere kadın, nefsimi sana bağışladım diyerek, yani nefsini hibe ederek kocasına varır ve ömür boyu sürecek olan bu köleliğe haysiyetini bir kenara atmak suretiyle başlamış olur. Bu geleneği pekiştiren bizzat Muhammed'dir. Nikah sırasında kadının nefsinden sıyrılmasına ve böylece manen küçülerek kocaya varmasına öylesine önem verirdi ki, kendi karılarını hep onlara bu sözü söyleterek almaya çalışmıştır. Çalışmıştır diyoruz çünkü bazı kadınlar böylesine haysiyet kırıcı bir usule boyun eğmemişlerdir. Örneğin Hatice bunlardan ilkidir. Hatice örneğine benzer bir örnek olarak Kinde emirinin kızı Ümeyme gösterilebilir. Ebu Hüseyd'in rivayetine dayalı olarak Buhari'nin naklettiği bir hadise göre Ümeyme nikahlanmak üzere getirildiğinde Muhammed kendisine "Nefsini bana bağışla" demiştir. Fakat bu küçültücü hitap karşısında Ümeyme, "Hiç melike bir kadın nefsini tebaasına bağışlar mı?" diyerek Muhammed'e oldukça ağır bir cevap vermiştir. Bunun üzerine Muhammed, onun asabiyetini yatıştırmak ümidiyle elini uzatıp başına koymak istediğinde kadın, "Senden Allah'a sığınırım." diyerek onun kendisine yaklaşmamasını ihsas etmiştir. Bunun üzerine Muhammed, böylesine haysiyet sahibi bir kadınla birlikte yapamayacağını anladığı için kadını ailesine iade etmiştir. Öte yandan İslam anlayışı ve uygulaması açısından evlilik kuruluşu, kadınlar için öylesine bir köleliktir ki, kadın kocasının emri ya da rızası hilafına hiçbir şey yapamaz. Kocasının izni olmadan adımını atamaz, sokağa çıkamaz, oruç tutamaz, komşularıyla konuşamaz, eve misafir alamaz, kadın misafir dahi olsa, anası ve babası ölüm döşeğinde olsa bile onların yardımına koşamaz, sadaka dağıtamaz, iş yapamaz ve tek bir deyimle kocasının haberi, izni ya da emri olmadan nefes dahi alamaz. Sadece bu yeryüzü yaşamı itibariyle değil ve fakat gelecek dünyalara kavuşmak ve özellikle cennete alınmak bakımından dahi yine kocasının iznine, rızasına muhtaçtır. Öte yandan karı kocanın bir arada ve çatısı altında yaşar oldukları yer, yani mesken münhasıran kocaya ait sayılır. Çünkü Muhammed, kadın kocasının meskenine onun izni olmadıkça kimsenin girmesine müsaade edemez derken, mesken denilen şeyin karı koca birliğine değil fakat sadece zevce ait olduğunu anlatmıştır. Karı kocanın beraberce oturdukları bu yer, farz-ı muhal kadının mülkiyetine dahil bulunsa bile yine de burası kocanın meskeni sayılır ve kadın yukarıdaki hadis gereğince, kocasının izni olmadan kendi kadın ahbaplarını eve alamaz. Ahbabı bir yana ve fakat anasını dahi kocasının izni olmadan eve sokamaz. Babası ölmüş olsa onun cenazesine katılamaz bu izin olmadan. Kendine ait bir evde kocasının izniyle yaşamak zorundadır. Muhammed her ne kadar, kocaların kadınlarda olan hakları gibi kadınların da onlarda hakları vardır. K2 Bakara Suresi ayet 228. Ayetiyle evlilik kuruluşunu sanki hak eşitliği tabanına oturtmuş gibi görünürse de aslında tüm hak ve üstünlükleri kocaya tanıdığını, Tanrı'dan geldiğini söylediği hükümlerle ve bizzat kendi yaşamıyla ortaya vurmuştur. Bu hükümleri ve onun yaşamından alınma örnekleri birazdan göreceğiz. Fakat şimdiden şunu işaret edelim ki, İslami evlilikte kocanın karısına karşı her bakımdan üstünlüğü perçinlenmek üzere Kur'an'a koyduğu hükümler arasında Allah'ın kimini kimine üstün kılmasından ötürü erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. İyi kadınlar gönülden boyun eğendir. K4 Nisa suresi ayet 34. Ey erkekler, kadınlarla aranızdaki üstünlüğü unutmayın. K2 Bakara suresi ayet 237. Erkeklerin onlardan, kadınlardan bir üstün dereceleri vardır. K2 Bakara Suresi ayet 228 şeklinde olanları çoktur ve bu hükümlere dayalı inancını son nefesini verinceye kadar taraftarlarına aşılamaktan geri kalmamıştır. Arapçada ana ve baba sözcüklerini birlikte kapsar nitelikte bulunan ebeveyn sözcüğü dahi aslında babanın anaya üstün bulunduğunu ifade eder. Zira bu sözcük ebin tesniye sigasıdır. Eb ise baba demektir. Böylece ebeveyn sözcüğü taglib tarikiyle bu üstünlüğü ortaya vurmaya yetmektedir. Gerçekten de kendisini ölüme götürecek olan hastalığa yakalandığında veda haccı vesilesiyle söylediği hutbede şöyle konuşmuştur. Ey ahali, sözlerimi iyi dinleyiniz. Bu yıldan sonra sizinle burada bir daha bulaşacak mıyım bilmiyorum. Sizin kadınlarınız üzerinde, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Onlardan yatağınızı kirletmemelerini ve uygunsuz davranmamalarını istemek hakkınızdır. Bunu yaptıkları takdirde onları yataklarınızdan atmanıza, ayırmanıza ve fazlaca hırpalamadan dövmenize Tanrı izin vermiştir. Eğer bu şekilde hareket etmekten vazgeçecek olurlarsa, iaşe ve ibadeye hak kazanırlar. Onlara iyilikle emrediniz. Çünkü onlar sizin kölelerinizdir, mahpuslarınızdır. Kendi kişiliklerine sahip değillerdir. Kendilerini idare etme yeteneğinden yoksunlardır. Tanrı onları size emanet etmiştir. Ve Tanrı emriyle onlardan yararlanmak, onları şehvetiniz için kullanmak sizin için helal olmuştur. Şeriatçının anlatmasına göre bu üstünlük kadını korumak ya da aile yaşamının ahengini sağlamak amacıyla ve belli sorunlara mahsur kalmak üzere öngörülmüştür. Oysa ki gerçek olan bu değildir. Zira bu üstünlük erkeğin çıkarlarını ve rahatını sağlamak üzere düşünülmüştür ve bu nedenle kocanın, hakim ve kadının ve tabi durumda kılındığı eşitsiz bir düzenin gereği olarak öngörülmüştür. Daha başka bir deyimle, kocaların kadınlarda olduğu gibi kadınların da onlarda aynı hakları vardır şeklinde konuşurken Muhammed'in kafasında yatan düşünce hiç kuşkusuz bu olmuştur. Ve bu düşüncesini o kadınların sırtını okşar gibi davranıp erkeğin üstünlüğünü ve seyitliğini ortaya vurmakla ve örneğin eğer bir ferdin bir başkasına secde etmesini emretseydim kocanın karısı üzerindeki hakkının üstünlüğünden dolayı kadının kocasına secde etmesini emrederdim demek suretiyle açıklığa kavuşturmuştur. Hem de bu sözleri kocalarının kötü davranışlarından yakınan kadınları azarlayarak söylemiştir. Bu sözlerden anlaşılacağı gibi, kocanın karısı üzerindeki hakkı karısının kendisine secde etmesini gerektirecek kadar üstün ve büyüktür. Muhammed bu konuda secde etmek deyimlerini dahi yeterli görmemiştir. Yukarıdaki sözlerini biraz daha ağırlaştırmak için bir genç kızın bir gün kendisine "Bir kocanın karısı üzerindeki hakları nelerdir anlatır mısın?" şeklindeki sorusuna şöyle yanıt vermiştir. Eğer erkek tepeden tırnağa cerahat olsa, kadın da diliyle yalasa yine de erkeğin hakkını ödeyemez. Muhammed'in bu sözlerinde evlilik kuruluşunun kadınlar için kölelik ve hizmetçilik olduğu havasını sezen genç kız, o halde ben evlenmeyeyim mi diye sorunca ondan evlen, zira evlenmek hakkında daha hayırlıdır karşılığını almıştır. Bu yanıtın anlatmak istediği şey, kadının ancak evlenmek ve erkeğinin hizmetlerini görmek ve şehvetini gidermek ve onu rahat ettirmek suretiyle erkeğin hakkını ödeyebileceğidir. Muhammed'in yukarıdaki şekilde verdiği emirler, onun adamları tarafından da aynı ısrarla halka aşılanmıştır. Muaz örneğini vermek gerekirse, Yemen'i ele geçirme kararını verdikten sonra Muhammed, bu işin gerçekleştirilmesine Muaz'ı memur eder. Ederken de kendisine, ahaliye karşı fazla sert davranmamasını ve çünkü Yemen halkının kitap ehli olduğunu ve onlara Tanrı'dan başka mabut bulunmadığı gerçeğini anlatmasını bildirir. Muaz verilen talimat gereğince hareket eder. Fakat icraatı sırasında bir kadın kendisine, "Ey Tanrı elçisinin yardımcısı, bir kocanın karısı üzerindeki hakları nelerdir?" diye sorar. Bu soruya Muaz şöyle yanıt verir. Yazıklar olsun sana be kadın ki böyle soru sorarsın. Bilmez misin ki hiçbir kadın kocasının kendi üzerindeki hakkını ödeyemez? Bununla demek istemiştir ki, kocanın karısı üzerindeki hakkı sınırsız ve mutlaktır. Çünkü Muhammed'den duyduğu ve öğrendiği budur. Ne var ki kadıncağız Muaz'ın bu yanıtını yeterli görmez ve tekrar sorar. Eğer sen hakikaten Tanrı elçisinin yardımcısı isen, bir kocanın karısı üzerindeki haklarının ne olduğunu bilmelisin. Bu cüretkar soru üzerine Muaz şiddetlenir ve kadına şu yanıtı verir. Şayet eve döndüğünde kocanı burnunda irin ve cerahat ve kan akar şekilde bulacak olursan ve dilinle bunları yalayarak temizlenmiş bulunsan, yine de onun hakkını ve ona karşı borçlarını ödemiş olamazsın. Görüldüğü gibi bu yanıt Muhammed'in sözlerinin tekrarından başka bir şey değildir. Bu örnekten anlaşılması gereken şudur ki, İslami esasları uygulayanlar kadını erkeğin dününde tutmak hususunda dahi ilk anlardan itibaren Muhammed ile adeta yarışa girişmişlerdir. Çünkü o ileride de göreceğimiz gibi bir yandan cennet vaatleriyle iş görürken ve örneğin kendisinden kocası razı olarak ölen her mümin kadın cennete girer derken diğer yandan da kocayı razı etmenin ancak onun hizmetini görmek, şehvetini gidermek ve ona mutlak şekilde boyun eğmekle mümkün olduğunu söylemiş ve böylece kadının dünyevi ve uhrevi yaşamını kocanın keyfine ve dileğine bağlamıştır. Gerçekten de yerleştirmiş olduğu İslami sistemde kadının ibadet etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hac etmek vesaire gibi Tanrı'ya karşı kulluktan doğma görevleri yanında kocasına yani efendisine karşı da görevleri vardır ki bunları da tıpkı Tanrı'ya karşı olan görevleri gibi yerine getirmelidir. Cennete girmek isteyen kadın iyi ve saliha kadın niteliğinde olmalıdır ve olabilmek için benim bir Allah'a ve bir de kocama karşı vazifelerim var. İkisini de ihmal etmem sözlerini ağzından eksik etmemelidir. Davranışlarını da buna uydurmalıdır. Tanrı'ya karşı görevleri İslam'ın şartlarını yerine getirmek, örneğin Muhammed'i peygamber bilmek ve onun emirlerini harfiyen yerine getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak vesaire gibi şeylerdir. Kocasına olan görevleri ise ona mutlak bir şekilde boyun eğmek, itaat etmek, onun arzularını yerine getirmek, şehvetini gidermek, o evde olmadığı zamanlar bir kenara çekilip sükût ederek oturmak, eve geldiği zaman neşelenip oynamak, onun gönlünü okşayıcı hareketlerde bulunmak ve kısacası onu kendinden razı kılmaktır. Bunlar dinsel nitelikte görevlerdir. Çünkü Tanrı ve Peygamber tarafından emredilmiştir. Başka bir deyimle kocasına karşı olan görevleri Tanrı'ya karşı olan görevleri kadar, hatta gerçeği söylemek gerekirse ondan daha önemli şeylerdir. Çünkü Tanrı'ya karşı olan görevlerini kocasının izni olmadan yerine getiremez. Örneğin ondan izin almadan oruç tutamaz, camiye gidemez. Böylece cemaatle kılınan namazın nimetlerinden yararlanamaz. Ve bu görevlerini yerine getirmeyince de cennetlere giremez. Öte yandan kocasına karşı olan görevlerini yapmaması ya da aksatması halinde kocasını kendisinden razı etmemiş olacağı için yine cennete girme olanağını bulamaz. Ve nihayet kocasına olan görevlerini yerine getirmeyen bir kadın yine Muhammed'in bildirdiğine göre kocasına eziyet eden kadın durumuna düşeceği için böyle bir halde kocasının gökyüzündeki hurilerden olan asıl karılarının kendisine seslendiğine ve Allah cezanı alsın be kadın, bu adama eziyet etme. O dünyada senin yanında misafirindir. Yakında senden ayrılıp bize kavuşacaktır diye kendisini azarladığına tanık olur. Başka bir deyimle Muhammed'in getirdiği evlilik anlayışında kadının kocasında hakkı değil fakat kölelikten doğma görevleri vardır. Bunun böyle olduğunu Muhammed'in Kur'an'a koyduğu ayetler ya da hadis sünnet hükümleri ortaya vurmuştur. Örneğin, erkekler kadınlar üzerinde hakimdir. K4 Nisa suresi ayet 34, K2 Bakara suresi ayet 228, K12 Yusuf suresi ayet 25 vesaire. Nikah kadınlar için bir nevi köleliktir. Nikah kadınlar için cariyeliktir şeklindeki emirler bunlardan sadece birkaçıdır. Ve işte bu temel esaslara dayalı olaraktır ki İslam'da evlilik karı ve kocanın karşılıklı sevgi ve saygı duygularıyla beslenen bir kuruluş değil. Fakat erkeğin efendi seyit, kadının ise tabi cariye köle hizmetçi durumlarına sokulduğu bir işletme haline girmiştir. İslam kaynaklarından ve örneğin Gazali'den bunun böyle olduğunu anlamak kolaydır. İhya-ı Ulumi Din adlı yapıtın Bu ünlü yazarı yukarıdaki emirleri ele alarak Muhammed'in erkeklere seyit efendi ve kadınlara ise köle tabi deyimlerini layık gördüğünü ve karılarınız sizin elinizde özgürlüklerini yitirmişlerdir. Onları Allah ile muahede ederek aldınız ve Allah adı ile onları kendinize helal ettiniz diyerek evlilikte erkeğin üstün ve kadının aşağı durumuna değinirken aynı zamanda bu kuruluşun kadın ve erkeğin Tanrı ile antlaşması sonucu olduğunu açıklar. Ve şunu hatırlatır. Nikah kadınlar için kölelik ve esarettir. Kadın tamamen efendisinin emrindedir. Günah olmayan bütün emirlerine itaat ve saygısına dair pek çok haberler vardır. Ve yine Gazali'den öğrendiğimiz odur ki, itaatkarlık kadının kölelik ve cariyelikten doğma en büyük görevidir. Muhammed bu görevi İslami uygulamanın temel ilkesi yapmıştır. Hem de öylesine yapmıştır ki, kadına bu bakımdan her şeyi feda etmesini ve hatta ölüm döşeğinde yatan babasını dahi ihmal etmesini emretmiştir. Bunu kanıtlamak üzere Gazali, Teberani ve Enes gibi kaynaklara başvurarak şu örneği verir. Adamın biri harice giderken hanımına evin üst katından aşağı inmemesini tembih etti. Alt katta olan babası hastalandı. Kadın babasına hizmet için aşağı inmek istedi. Bunun için vaziyeti Resul-ü Ekrem'e haber göndererek arz etti. Resul-ü Ekrem, kocana itaat eyle buyurdu. Babası öldü. Kadın babasının cenazesine katılmak için tekrar Resul-ü Ekrem'den müsaade istedi. Resul-ü Ekrem tekrar, kocana itaat eyle buyurdu. Bilahare kadına şöyle haber gönderdi. Efendine olan itaatinin mükafatı olarak Tanrı babanı affetmiştir. Yine Resul-ü Ekrem, kadın kocasına itaat ederse Rabbinin cennetine girer diye buyurmuştur. Görülüyor ki Muhammed'in getirdiği evlilik sisteminde kadın koca emrine uymak için ölüm döşeğine düşen babasına dahi ihmal zorunluluğundadır. Babasının cenazesine bile gidememek durumundadır. Yani Muhammed kadının kocaya itaat etmesi gereğini babalık duygularını yok kılarcasına ve beşeri duygulara gem vururcasına mutlak bir katılığa sokmuştur. Ve hiç kuşku edilemez ki şeriatçıya göre bu pek gerekli ve olağandır. Yukarıdaki örneği mantık ve vicdan süzgecinden geçirmeye kalkışmayınız. Kafanızı böylesine kör ve bilinçsiz bir itaatkarlık acaba kadını normal bir insan olmaktan çıkarmaz mı? Acaba babasına karşı insani görevlerini böylesine insafsız bir emir gereğince yerine getiremeyen bir kadın, kocasına karşı da duygusuz olmaz mı? Ya da ona karşı saygı beslemeyi çok bulmaz mı? Diyerek hiç yormayınız. Çünkü müsbet eğitim görmüş bir kimse olarak sizlerin şeriatçının mantığına akıl erdirmeniz mümkün değildir. Nice sayısız örnekten bir ikisini daha eklemek gerekirse, Ebu Hüreyre'nin rivayetine dayalı bir hadisten öğrenmekteyiz ki Muhammed, kadınların oruç tutmalarını, sadaka vermelerini, eve misafir kabul etmelerini ve buna benzer şeyleri hep kocanın izine bağlı kılmıştır. Bir kadına zevci yanında hazır ve mukim iken, onun rızası olmadıkça oruç tutmak helal olmaz. Yine bir kadın kocasının meskenine onun izni olmadıkça kimsenin girmesine müsaade edemez. Hemen işaret edelim ki yukarıdaki hadiste sözü geçen misafir sözcüğü sadece erkek misafiri kapsamaz. Zevcin gelmesini istemediği herkesi kapsar. Binaenaleyh zevcin meskenine erkek olsun ya da zevcin hoşlanmadığı kadın olsun, girmesine müsaade etmek hakkına kadın sahip değildir.